Ayrım 7. Kolay, kısa, keyifli bilim. Çiğdem Can. Sayfa 127. Kilmarnock'taki akademide 2 yıl çalışan ve ardından 1. Dünya Savaşı'na kadar St. Mary's Hastanesi'nde çalışan Fleming, savaş esnasında bulunduğu cephelerdeki askerlerin enfeksiyonlar sonucu gerçekleşen elim ölümlerine şahit olunca antiseptikler üzerinde çalışmaya başladı. Kendisi mana bulmak gibi olmasın ama çok pasaklı bir bilim adamıydı ve kullandığı bilimsel araçları yıkamadan ortalıkta bırakır ve mikropların özgürce yaşayabilmesi için ortam oluştururdu. Çalıştığı laboratuvar o kadar dağınıktı ki hocaları kendisine "Oğlum sen burada bir şey bulsan da kaybedersin, insan bu dağınıklıkta ne bulduğunu bile bulamaz be" filan diyorlardı. Yine bir gün laboratuvarı kalk gidelim derken içinde bakteri ağı olan küflenmiş bir kaba etraftaki tozdan huylanıp "hapşu" diye hapşırınca olanlar oldu. Ama o henüz ne olduğunu ne bulduğunu bilmiyordu. Birkaç gün sonra hapşırdığı kaptaki küfün etrafında hapşırık sonrası oluşması gereken mikropların sizleri ömür olduğunu gördü. Bu şekilde antibiyotik işlevi lizozomu bulan Fleming'in hapşırarak başka neyi keşfettiğini bilemiyoruz. Yine bir gün "artık şu laboratuvarı bir hizaya sokayım, yoksa çöp ev diye belediye gelecek" diye ortalığı toplarken bazı deney kaplarında ilginç bir mantar kolonisi keşfetti. Bu mantar kolonisi Staphylococcus aureus bakterisi tarafından sarılmış kaplarda oluşmuştu. Bu manzara dikkatini çekti ve biraz incelediğinde bu mantarların bakterileri yediğini ve zararlı hücreleri yok ettiğini fark etti. Bir yıl sonra, yani 1929'da kendisinin penisilin dediği, Lazca penisilun denilen bu keşfini bir makaleyle bilim dünyasına tanıttı. Bu buluşları nedeniyle Fleming'e 1944 tarihinde şövalye ünvanı, 1945 tarihinde de Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü verildi. Görünmez haldeki bakterileri boyayarak görünür hale getiren ve bu buluşu bugün hala laboratuvarlarda kullanılan Fleming, 11 Mart 1955 tarihinde 73 yaşındayken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Şans sadece peşinden koşana güler. Alexander Fleming. Erwin Schrödinger. Schrödinger, 12 Ağustos 1887 Viyana'nın Edberg ilçesinde doğduğunda kendisine Erwin Rudolf Alexander Schrödinger gibi kısacık bir isim verilen bu Avusturyalı fizikçi, ileride ay üzerinde bulunan kraterlerden birine adının verileceğini aklın ucundan geçirir miydi acaba? Tek çocuk olarak dünyaya gelen Schrödinger'in babası bezli mum imalatçısı ve botanikçiydi. Şu bilim adamlarının babaları da toptan bir alem, mesleklere bak. Neyse, 1906 tarihinde Kraliyet Akademik Lisesi'nden mezun olan Schrödinger, aynı yıl 4 yıllık Viyana Üniversitesi fizik bölümüne kapağı attı. Burada deneysel çalışmalar yaptı ve mezun olduğu 1910 tarihinde vatani görevini yapmak üzere askere gitti. Hazır gitmişken 1. Dünya Savaşı'na da katıldı. Savaş sonlanınca çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. 1921 tarihinde Breslau Üniversitesi'nde profesör oldu. Fakat ilk yılını doldurmadan Zürih Üniversitesi'ne geçti. Burada geçirdiği 6 yıl boyunca renkli görüşün fizyolojisinden tut, termodinamik problemlerine kadar pek çok değişik konu üzerinde çalıştı. Atom altı parçacıkların mekaniği üzerine yazdığı 6 adet makaleyle Schrödinger denklemini ortaya koydu ve büyük üne kavuştu. O artık çok meşhurdu ve 1933 tarihinde İngiltere'ye taşınıp Oxford'da profesör oldu. Aynı yılda Nobel'i alıp muradına erdi. Pavlov'un köpeği gibi Schrödinger'in de meşhur bir kedisi vardı. Araştırmaları sırasında kedileri kullanması o tarihlerde yaşamayan panter emelin eğer yaşamış olsaydı büyük tepkisini çekebilirdi. Kuantum mekaniğinin temel dalga denklemini yazan Schrödinger, kapalı bir kutu içine koyduğu zavallı kediye sarin gazı vererek bir saat kutuyu açmadı. Öksüre tıksıra ölen zavallı kediciğin zehir dolu kapalı kutuda tutulduğu o bir saatin hangi dakikasında öldüğünün bilinememesi, yani o bir saat zarfında ölü ya da diri olması durumunun eşit olması deneyiyle bilim dünyasına kuantum kuramanın en ilginç kurallarından biri olan belirsizlik prensibini kazandırdı. Daha sonra kutudan çıkarılan kedinin bir kullanımlık kedi olduğu da kuyruğu dikmesinden anlaşılmıştır. 1944 tarihinde yazdığı Hayat Nedir isimli kitabında organizmaların genetik şifrelerinden bahsedip DNA molekülünün yapısının çözülmesine de öncülük etti. Özel yaşamında gayet çapkın olan Schrödinger'in iki ayrı İrlandalı kadından iki tane çocuğu oldu. 4 Ocak 1961 tarihinde veremden ölen Schrödinger, "beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar" diye ettiği vasiyet üzerine Avusturya'nın batısında bulunan Alpbach kasabasında defnedildi. Uzun vadede herkese neler yapmakta olduğunu anlatamıyorsanız eğer, yaptığınız şeylerin bir anlamı yok demektir. Erwin Schrödinger. Schrödinger'in kedisi. Bir kediyi biraz siyanür gazı, radyoaktif bir atom ve enerji sezdiği anda çalışmaya programlanmış bir çekiçle aynı kutuya koyarsan ne olur? Eğer radyoaktif atom hareketlenirse çekiç şişeyi kıracak, gaz dağılacak ve kedi ölecek. Atomda bir hareketlenme olmazsa o zaman çekiç hareket etmeyecek ve kedi yaşayacak. Ama biz kutuyu açıp da atomu gözlemleyene kadar o ne hareketli ne hareketsiz. İkisinin olasılıklı bir birleşimidir. O zaman soru şu, kutu kapalıyken kediye ne olur? Atom teorik olarak aynı anda iki durumda. Bu yüzden kedi aynı anda hem ölü hem diridir. Ama kutuyu açıp bakarsak da ya ölüdür ya da diridir. Ya kedi kardeş, hadisenin görgü tanığı olarak şu kuantum olayını bir de sen anlatsana bize. Ölmek ya da ölmemek. İşte bütün mesele bu. Kuantum fiziği de ne ola ki? Kuantum, atom düzeyindeki hatta daha küçük parçacıkların fiziğini açıklayan bir kavramdır. İlk bakışta anlaşılması zordur. Hatta son bakışta da anlaşılması biraz zordur. Felsefe ile fiziğin iç içe geçtiği bir alan olan kuantum fiziği bir olasılıklar fiziğidir. Kuantum fiziğine göre atom nesne değil, sadece bir eğilimdir. Yani nesneler üzerinde değil de olasılıkları üzerinde durulur ve evrendeki her şey bir kumaşın ilmekleri gibi birbiriyle ilişki içerisindedir. Doğayı ve sistemi değil, insanı esas alır. Bir varlığı gözlerken onun muhakkak bir değişime uğradığını savunur. Yani bu böyledir ama bakalım neden böyledir gibi atom altı dünyaya inerek oradaki gerçekliğin kendi algı dünyamızdan çok farklı olduğunu keşfeden ve böylece evrende bağımsız tek tek nesneler olmadığını anlatarak evrendeki her şeyin birbiriyle bağlı ve birbirine özdeş olduğunu açıklayan bir bilimdir. Hatta hologram teorisine göre bütün var olanların tek bütünün parçaları olduğu, dolayısıyla hepsinin özlerinin bir ve özdeş olduğu, her birinin bütünün bilgisini içinde taşıdığı ve ona uygun bir gelişme sağlanırsa bütünün tam görüntüsünü yansıtabileceği öne sürülmektedir. Kuantum kuramının kurucusu kabul edilen Max Planck, 1900 tarihinde siyah cisim ışımasını açıklamak için ışığın kuantumlu olabileceğini öne sürdü. Bu fikir klasik fizik çerçevesinde anlaşılamayınca cisimlerin doğası bilgilerimizle çeliştiği zaman cisimlerin yapısı değil kuram yanlış olmalıdır sonucuna varıldı ve doğaya yeni bir bakış açısıyla bakmak gerektiğine karar verildi. 1900-1930 yılları arasında gerçekleşen ve kuantum mekaniği denen bu yeni yaklaşım atom, molekül ve çekirdeklerin yaklaşımlarını başarıyla açıkladı. Kuantum kuramına göre kendimizi tanıyarak atom altı parçacıkların dünyasına iner ve mikro alemden makro aleme ulaşabiliriz. Bir atomdan her şeyin sıfatına ulaşılabildiği gibi. Minik miniklerdir ama birleştiklerinde ortaya kainat çıkar. Kuantum dünyasında gözlemci yoktur, katılımcı vardır. Kuantum fiziği, Newton fiziğinin ezoterik yaklaşımıdır. Yani sadece aynı dili konuştuğu arkadaşlarıyla paylaştığı bir yaklaşım. Newton ve arkasından gelenler bizlere bu evrenin sadece görünen yüzünü açıklayıp formüle ederler. Fakat kuantum fizikçileri atom taneciğinin içindeki dünyanın, bunun iç işleyişinin ne olduğunu anlatmaya çalışmışlar ve ilgilenenleri gizemli yorumlara itmişlerdir. Kuantum kuramının doğruladığı sav şudur. Eğer bir yapı başlangıçta bir bütün oluşturmuş ise, o yapıyı parçalasanız da bağlantılarını koparamazsınız. Çatlasanız da patlasanız da onu köklerinden ayıramazsınız. İlişkileri yerel olmayan bir biçimde devam eder. Evrende birbirinden bağımsız iki şey yoktur. Sadece tek vardır. Sen ve ben ayrımı kuantum düzeyinde gerçekliğini yitirmektedir. Bu evren sadece onu oluşturan tekin varlığının eseridir. Mikro evreni yöneten yasaları konu alan kuantum fiziği, klasik anlamdaki fiziksel maddenin enerjiye dönüştüğü bir alandır. O alandaki atom altı parçacıklar, hareket eden enerji parçacıklarından başka bir şey değildir. İşin güzel ve de gizemli yanı da şudur. Bu parçacıklar, insan düşüncesinin yaydığı enerjiye cevap verirler. Yani kişi, hayırlı şeyler düşünüyorsa o yönde bir enerji yayar ve bu parçacıkların pozitif enerjisini çeker. Olumsuz düşünceler içindeyse de yine aynı yolla bu parçacıkların negatif enerjilerini çeker. İşte bunları inceleyen, kişinin niyetini ve hevesini esas alan bir bilimdir kuantum fiziği. Velhasılı kelam, bana evrenin kütlesini, hızını, konumunu verin, size onun hakkında her şeyi açıklayayım diye iddialı konuşan Newton'a, ve bunları versek dedem de açıklar. Maksat zaten bunları bulmak dedirten fiziğine nazaran kuantum fiziği. Şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Cevap sende. Ya şundadır ya bunda, helvacının kızında. İğne battı, canımı yaktı. Yakan iğne miydi? Bakalım iğne iğne midir? İğne aslında nedir? Diyen net ve mutlak şeyler söylemek yerine olabilir de olmayabilir de, bana sorma, cevabı sende diyen nadide bir fizik türümüzdür. John Logie Bart. 13 Ağustos 1888'de İskoçya'da dünyaya gözlerini açan Bart, daha o zamanlar dünyanın gözlerini televizyona açtıran kişi olacağından habersizdi. Büyüyünce ne olacaksın bakalım sorusuna televizyonu bulacağım demiş miydi Allah bilir ama dünyayı cam bir pencereden seyrettiren bu aleti ilk o bulmuştu işte. İskoçya'nın mucitleriyle meşhur Helensburg şehrinde çevre halkının muzipçe kulübe dedikleri kocaman bir evde sağlığı pek de iyi olmayan akıl küpü bir çocuk dünyaya geldi. Çok kafalı bir çocuk olmasına rağmen okuldaki başarısı zekasıyla paralellik gösteremeyen John için öğretmenlerin veli toplantısında ailesine bu durumdan dert yanmış mıdır bilinmez. Fakat Glasgow ve Batı Scotland Teknik Koleji'nden elektrik mühendisi olarak mezun olunca herkes yok yok zekiymiş bize öyle gelmemiş demek zorunda kaldı. Daha sonra aynı üniversitede bilim üzerine yüksek lisans yapmaya başladı. Sebebi ve lüzumu pek de anlaşılamayan çorap altına çorap icadının patentini almak için uğraşırken bürokrasinin verdiği sıkıntıdan hepten bir zekası açılan John'un aklına görüntü ve sesi bir yerden bir yere aktarma fikri düşer. Dönemin zor şartlarına rağmen çalışmalarına başlayan John kendisine yok artık daha neler şeklinde bakanlara da pek aldırmaz. Ve şimdiki televizyonla uzaktan yakından alakası olmayan ilk modeli yapar. İlk denemesinde kullandığı malzemeler de zaten ne alaka diyebileceğimiz türdendir. Birkaç dikiş iğnesi, birkaç şapka kutusu, bir bisküvi tenekesi, bir bisiklet lambası ve bir parça mühür mumu. Bunları birleştirdiğinde ortaya çıkan şey günümüzün televizyonları yanında iğneli mumlu şapka lambası bisküvili gibi garip bir şeydir. Fakat Bart, deney aletlerini bozan fakat moralini asla bozmayan biri olarak bu garip deneyimini bir sonraki deneyi için aşama olarak bir kenara not düşer. Ve sonunda Stokey Bill adını verdiği ilk ilkel televizyon görüntü transmisyonunu gerçekleştirmeyi başaran Bart, televizyonun dedesi sayılan bu aletin patentini televizör adıyla 1924 tarihinde alır. Peki bu televizyonun ilk spikeri kim midir? Laboratuvarında dev ışıkların ısısına dayanması için kullandığı vantrolog kuklaları. Fakat bir süre sonra bazı deneyleri için gerçek insan gerekince parasıyla insan tutmak zorunda kalır. Bir hayli ilkel koşullarda üretilen ve bir çay kutusunun üzerine monte edilen televizörün motoru yine ev yapımı bir Nipkow diskten mamuldür. Disk tekeri için şapka kutusundan kesilen yuvarlak karton, lambasını yerleştirmek için bir bisküvi kutusu, mil niyetine bir dikiş iğnesi bu motorun parçalarıdır. Anteni ise Malta haçından olan bu televizyonu, pardon televizörü alan Bird, bakın ne yaptım diyerek Kraliyet Enstitüsü'ne gider ve ilk kez resmi olarak 26 Ocak 1926'da tanıtır. Televizörün ilk görüntüleri Atlas Okyanusu'nun öteki yakasına yani Londra'dan New York'a 1928 tarihinde ulaşır. Millet şok olur. Herkesin ağzı bir karış açık kalır. Çünkü birçok kimse bıyık altından güldüğü bu iğneli miğneli ev yapımı garip aletten böyle bir marifet ummamaktadır. Ve Bert ilk televizyon istasyonunu kurarak BBC için ilk televizyon yayınlarını yapmaya başlar. 1930 yıllarının ortasında İngiltere ve Amerika'da ellere girmeye başlayan televizyonun siftahı alıcılarının çok pahalı olması yüzünden tabii ki yine her zamanki gibi zenginlere nasip olur. Şimdi yüzlerce kanalı olan marketlerde bile satılan televizyon alıcısını almak için o zamanlar varını yoğunu satan bir İngiliz köylüsü, ömrüm boyunca en büyük hayalim hep Londra'yı görmekti. Bütün param gitti ama Londra ayağıma geldi diyerek başını göğe erdirmiştir. Brad bu kadar büyük bir icat yapmasına rağmen hiçbir zaman icadının karşılığı olan parayı kazanamaz. Yaptığı televizyonun patentini 100 bin pound'a satın almak isteyen bir şirketin teklifini hiç düşünmeden geri çevirip bu kadar para benim huzurumu da satın alır. Hiç olmazsa geceleri huzur içinde uyumak istiyorum demiştir. Televizyonun babası ünvanıyla yetinmek zorunda kalan John Brad yaptığı o iğnelik kutusunun bugünkü halini görse herhalde dudağı uçuklardı. Biraz da güleyim. Deney. Bir adet portakal alınır. Benzer niteliklerde iki denek bulunur. Birine portakalın içi, diğerine ise kabuğu yedirilir. Kabuğu yedirilen denek Antalya'ya, içi yedirilen ise Sibirya'ya konuşlandırılır, 4 ay 23 gün beklenir. Kabuğu yiyen deneğin yaşadığı, diğerinin ise öldüğü tespit edilmiştir. Çıkarım, meyvelerin vitamini kabuğundadır. Arthur Korn 1870 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen bu Alman fizikçi, durduğu yerde durarak başka bir yere gitmiştir. Nasıl mı? Radyo dalgaları aracılığıyla resmini göndererek. Bunu ilk kez yapan kişi olarak tarihe geçen Korn, faks olayını bulmuştur. 1903'ten 1908 yılına kadar Berlin Üniversitesi'nde fizik profesörlüğü yaptı. Ardından yine Berlin Teknoloji Üniversitesi'nde profesör olarak çalıştı. 1903'te Paris'te yapılan fototelgraf deneyleriyle tanındı. Korn ilk faks gönderimini 1907'de Münih ve Berlin arasında yaptı. Bir fotoğrafı Münih'ten gönderip Berlin'de görüntülemeyi başardı. Arthur Korn tarafından tanıtılan ilk pratik fotoelektrik kopya sisteminin ticari kullanımı 5 yıl sonra Almanya'da başladı. 1910 tarihinde Paris, Londra ve Berlin telefon ağının üzerinden yapılan kopya iletim yoluyla birbirine bağlandı. Korn'un bu fototelgraf denilen çalışması İspanyol İç Savaşı'nda Rusya, Polonya, İtalya ve Almanya'nın askeri çalışmalarında kullanıldı. 39 yaşında Amerika'ya göç edip yerleşen Korn, New Jersey'de bir enstitünün elektrik mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi oldu. Çalışmalarını resim ve yazıların nakledilmesi üzerine yürüten Korn, 1945 tarihinde öteki dünyaya nakledildi. Albert Einstein 14 Mart 1879 tarihinde Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya gelen Einstein, adı belki de en çok bilinen bilim adamıdır. Sıkı bir fizikçi olan bu kişi, hepimizin adını bildiği fakat tam olarak anlayabilene aşk olsun dedirten görecilik kuramını geliştirmiştir. 14 Mart 1879 tarihinde Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya gelen Einstein, adı belki de en çok bilinen bilim adamıdır. Sıkı bir fizikçi olan bu kişi, hepimizin adını bildiği fakat tam olarak anlayabilene aşk olsun dedirten görecelik kuramını geliştirmiştir. Babası Einstein ve G.E. isminde bir elektrik fabrikasının sahibi, annesi ise klasik müzik hayranı, okumuş bir ev hanımıydı. Bebek Einstein doğduğundan 6 hafta sonra kundaklanıp kucağa alınarak Münih'e getirildi. Buraya yerleşen ailesi kendisi taytay durmaya başlayınca Luitpold'da okula yerleştirdi. Konuşmaya çok geç başlayan küçük Einstein ailesini telaşa düşürdü. Fakat daha sonra kafasının zehir gibi çalıştığı anlaşılınca aman konuşmazsa konuşmasın, bilim adamı olsun da denildi. 1894 tarihinde babasının iflası üzerine ailesiyle beraber İtalya'ya gitti. Daha sonra eğitimine İsviçre Aarau'da devam eden ünlü dahi 1896'da Zürih Federal Politeknik Okulu'na fizik ve matematik öğretmeni olmak için girdi. 1901'de diplomasını alıp İsviçre vatandaşı oldu. Öğretmen olarak iş bulamayan Einstein, İsviçre Patent Ofisi'nde teknik asistan olarak çalışmaya başladı. 1905'te doktorasını aldı, 1909'da Zürih'te profesör oldu. 1911'de teorik fizik profesörü olarak Prag'a gitti. Bir yıl sonra tası tarağı toplayıp gene Zürih'e döndü. 1914 tarihinde Alman vatandaşı oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya siyasetinde önemli bir şahsiyet olarak popüler olmaya başladı. Yahudi asıllı bu bilim adamı İsrail'den başkanlık teklifi bile aldı. Ama o bu teklifi reddetti. Kendini bilimsel çalışmalarına veren Einstein, daha çalışmalarının başındayken Newton mekaniğinin yetersizliğini ortaya koydu. Onun meşhur özel görecelik kuramı, mekaniğin kuralları ile elektromanyetiğin kurallarını bağdaştırmaya çalışmasından doğmuştur. Statik mekaniğin klasik problemlerini kuantum mekaniği ile açıklamalar getirmeye çalıştı. Düşük radyasyonlu ışığın ısısal özelliklerini inceledi ve onun bu çalışmaları foton teorisini ortaya çıkardı. 1916 tarihinde ilk defa genel görecelik kuramını yayınladı. Kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarıyla bilime önemli katkılar sağladı. Ve tarafından alınmayı bekleyen Nobel ödülü fotoelektrik etki olayına getirdiği açılımdan dolayı ellerine verildi. Aslında en önemli katkısı görecelik kuramıydı. Fakat Nobel ödülünün bu konuda verilmemiş olmasının nedeni Nobel komitesince bu kuramın fazla kuramsal bulunmasındandı. Kendisine bu kadar buluşu nereden buluyorsunuz, esin kaynağınız nedir diye sorulduğunda şöyle cevap verdi. Çocukluğunda yaşadığım iki önemli olayı unutamam. Bunlardan biri 5 yaşındayken amcamın bana hediye ettiği pusulada bulduğum gizem, ikincisi ise Öklit geometrisidir. Gençliğinde bu geometrinin büyüsüne kapılmayan bir kimsenin ileride kuramsal bilimde parlak bir atılım yapabileceği zaten beklenmemelidir. Olduğu iyi günler. Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu'da dersler veren Einstein, birçok Amerikan ve Avrupa Üniversitesi'nden onursal doktora ödülü aldı. Dünyanın belli başlı akademilerinin üyelik ve fahri üyeliklerine kabul edildi. Einstein'ın dehası onu ne yazık ki entelektüel bir yalnızlık içinde yaşattı. Bir ara kuramlarından fırsat bulup Mileva Mariş ile evlendi ve iki çocuğu oldu. Fakat daha sonra ayrıldılar ve Einstein kuzeni Elsa ile evlendi. Zamanında komünistlikle ve ajanlıkla suçlanan Einstein'ın E eşittir MC kare denkleminin babası olmasına rağmen meşhur atom bombası projesi olan Manhattan projesi içinde yer almadığı söyleniyor. Başka bir söylenti de Einstein'ın çok büyük bir güce sahip olan bir ışın makinesi icat ettiği yolundadır. Ölüm ışığı adındaki bu çalışması gizemini hala korumaktadır. Bu çalışma günümüzde kullanılan lazerin de atası olarak kabul edilmektedir. 18 Nisan 1955'te New Jersey'de ölen Einstein'ın beyniyle ilgili enteresan bir hikaye ise, öldükten sonra beyninin çıkarıldığı ve halen Amerika'da yaşayan bir doktorun evinde saklandığıdır. Dağınık saçları ve hep çorapsız giydiği ayakkabılarıyla dolaşan Einstein, "Beni hiç kimse anlamıyor ama neden herkes beni seviyor?" diyerek enteresanlığını ikiye katlamış, meşhur fotoğrafındakinin dilini çıkardığı pozu ile zihinlerimizde kalmıştır. 7. ayrımın sonu, sayfa 147.